Zeynep'in bu konuda eminim bize verebileceği bir data vardır.
Ha, evet, onu düşünüyordum ben de sen bu overpopulation'dan bahsettiğinde. İşte kaç milyar insanı aslında besleyebiliyoruz, açlık sorunları vesaire. Dünyadaki mevcut ekili alanlar, yaşanılabilir alanların yaklaşık olarak yarısını oluşturuyor ve 10 milyar insanı beslemeye yetebilecek büyüklükten. Oysa biz bunun 4'te 3'ünü, neredeyse tamamını, yakınını tırnak içinde arıcıları, yani hayvanları beslemek ve büyütmek için veriyoruz. İnsan dışı hayvanlar. Sonra onları şişmanlatıp öldürerek bedenlerini yiyoruz. Bu durumda tüm dünyanın gıda ihtiyacının sadece 1/5'inden fazla karşılanıyor. Tüm bu kaynaklar kullanılıyor ama 1/5'inden daha azını karşılayabiliyoruz. Bir insan fark edebilir cinsiyet, kilo ve günlük aktivitesi farkına bağlı olarak günde 50 ile 70 gram arasında bir proteine ihtiyaç duyuyoruz. Bu proteini de toprakta yetişen tahıl, bakliyat olsun, sebze olsun fazlasıyla karşılayabiliyor aslında. Aynı ekili alanlarda günde 30-35 kilogram yemle beslenmesi gereken inekler için tarım yapıldığında kaynaklar sınırsız bir şekilde israf ediliyor. Sanki 8-10 tane dünyamız varmış gibi, bir tane yokmuş gibi. Dünyadaki açlık sorunu tıpkı iklim krizi gibi insan eliyle yaratılmış şey ne? Bizim insanların alışkanlıklarını değiştirdiklerinde en ucuz, en ulaşılabilir ve en kolay biçimde aslında çözebilecekleri bir sorun. Tekrar sözü Ahmet'e verebilirim burada.
Ya bu vaatler gönlüme biraz su serpmiyor değil. Ama ya insanlara boş bir ümit vermek istemiyorum. Yani sadece kendi dönüşüm hikayeme bakarak bunu söylüyorum aslında. Hani başka bir şey değil. Çünkü ne tarz felaketlerin bizi beklediğine dair çok güzel bir fikir edindik hepimiz yani 7'den 70'e. Ucundan kulağından gördük. Ama bu mesafe arttıkça bunu göz ardı etmek kolaylaştığı gibi yanı başımızda olan şeyler için dahi bu insanların elini taşın altına atmamak için öyle açıklamalar yaptığını görüyorum ki yine Emre'nin bahsettiği filmdeki olaya geliyor. Yani gözü gördüğü halde bile inkar edebilecek çok fazla insan var. İnkardan kastım şu, alternatif açıklamasını bulmaya çalışacaklar. Mevcut dünya görüşleri de muhafaza edebilmek adına. Bunun pek çok örneğini gördüğüm için kendi çevremde ya da işte muhafazakar camialardaki isteksizlik o kadar büyük ki o iletişimsizlik hevesinin üzerinden nasıl geleceğimizi hala ben çözebilmiş değilim. Araştırma alanlarıma temas ediyor olmasına rağmen üstelik. O yüzden şey gibi, yani kendi edindiğim kimlikte yaşadığım dönüşümle ben iktifa edebilirim gibime geliyor. Yani bu benim akıl sağlığımı korumam için yapmak zorunda olduğum bir şeydi. İnandığım şeylerle tutarlı olmak açısından yapmak zorunda olduğum bir şeydi. Yani Zeynep'in dile getirdiği bu kadar ilgi dağı diyeyim. Bunlar madalyonun bir yüzü. Yani bunlar bir insanın et yeme davranışını azaltmak noktasında bize fayda sağlayabilecek şeyler belki. Ama ümidimi korumak konusunda bunlara dayanmak ve kendi davranışımı değiştirdiğim zaman neler beklemem gerektiğine dair ben hala kendi içimde bu meseleleri çözebilmiş değilim. Çünkü çözmem gerektiğine inanmıyorum. Yani düşünsene, benim marketteki değiştirdiğim davranışın ne noktada piyasada karşılığını bulduğunu, diğer tüketim alışkanlığını değiştirmeye çalışan insanlarla birleştiği zaman, ki birleşerek zaten o karşılığı ürettiği zaman somut karşılığı nedir sorusunun yanıtını vermek çok zor olduğu için sürdürmek, kimliğe dönüşmesinin önüne set koymak çok kolay oluyor çoğu insan için. O yüzden zaten bunu destekleyecek bir çevrenin gerekliliği bütün bu aktüel bilgilerden, dataya dayanan argümanlardan çok daha kıymetli olan şey çevrenizde bu konularda bilinçliliğe dayanan yakın olduğunuz insanların olması kadar belirleyici ben herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani en çok bel bağlayabileceğim bir şey varsa o da bunu temsil eden, bunu dile getiren insanların sayısının artması. Başka türlü bu insanların hayatına nasıl dokunacağız? Hani medya kanalları üzerinden bu insanlara erişelim ve doğrulara haykıralım. Güzel ama dediğim gibi alternatif açıklaması olacaklar sana. Bilişsel çelişkinin üzerinden gelmek zannedildiğinden çok daha kolaydır. Yani sorumluluğu savuşturmaya hizmet ediyorsa hele ki. Suçlandığını hisseden bir insan bunu kabul etmemek için her şeyi yapar ve buna da inanarak yapar. Hani suçluluğu savuşturmak için yaptığını görmez. Gerçekten der ki hayır canım ben et yiyorum diye yani bunun sorumluluğunu nasıl benim üstüme yıkıyorsun diyecek. Halbuki tabii ki de sen sorumlusun. Niye sorumlusun? Değiştirme kudretin var çünkü. kendi hayatın üzerinden diğer hayatlara dönüştürüyorsun. Yani tükettiğin suyun bile %98'i, 99'u yeme içme alışkanlığının üzerinden tüketiliyor. Ama çevreci geçiren arkadaşım musluğu 2 saniye uzun süre açık tuttum diye bana laf ediyor. Lan sen az önce balık yiyordun. Kendi tükettiğin suyun farkında mısın? Hani şunu söylemek istiyorum. Bir şey somutlaştığı zaman insanlar üzerindeki tesiri çok daha kolay oluyor. Ya yani okumuş, yazmış kesim bile bundan bağımsız değil. Buna karşı savunabilecek entelektüel araçlardan çok yoksunuz. Faktüel anlamdaki bilgi bizi neredeyse hiç etkilemiyor. Onun üstüne yani çok daha müteessir olabileceğimiz bir şey varsa su konusundaki duyarlılık işte. Çeşmeyi açık tuttun, bulaşık yıkarken çok su kullandın falan. Ben onu 7-24 açık tutsam senin bir öğününde harcadığın suya erişemiyorum bile. Yani ama bunun bir önemi var mı? Çünkü dokunmuyor. Yani kalbin doğru tellerini çekmek dediğimiz bir ifade var ya İngilizce'de. Kalbe dokunmadığı müddetçe hani bilgi tek başına ne kadar neyi dönüştürebilir? Yani bunlar benim gereksiz yere üzerine kafa yorduğum şeyler şu anda. Hani yapabileceklerimizi sınırlandırması ya da ince düşünmemesi gereken şeyler. O yüzden konuya dönebiliriz. Ben biraz
Bu konuya bir şey ekleyeceğim sadece. Aslında bayağı değindik. Hani Zeynep de değindi, sen de değindin. Sonuçta bir talep var da arz oluşuyor gibi bir durum var ya. Sonuçta veganlık tarafında yani özellikle. Talebi değiştirmeye yönelik bir çaba var. Özellikle aktivistler tarafında da var. Çoğunluk kitlesel talep değiştiği zaman arz da değişecek. Çünkü piyasanın temel amacı para olduğu için çoğu zaman. Mesela şu an şeyi farkındayızdır. Birçok insan da farkındadır. Etrafımızda inanılmaz bir elektrikli araba artışı var. Hani bu elektrikli araba tamamen yeşil mi? Değil. Öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ama sonuçta bunun enerjisi fosil yakıtlardan üretiliyor. Ama verimlilik konusunda yüksekler. Bazı avantajları var. Bir de bir ana akım oluştu bu tarafa doğru. Elektrikli araba tarafına doğru. Ve bu tarafa doğru bir talep artışı oldu. Talep artışı oldu. Arz o tarafa doğru gitmeye başladı. Bir yandan da regülasyonlar gelince bir anda o tarafa doğru bir kanal oluştu. Ve insanların kafasında da bazı şeyler geldi. 10 sene önce ben desem ki elektrikli araban olsun ister misin? Çoğu kişi için bir şey ifade etmezdi. Ama şu an bayağı bir şey ifade ediyor. Bence bu konu da buna benzer bir konu bu arada. Böyle bir kitlesel talep değişikliği yapılırsa arz konusunda da değişiklikler yapılabilir. Ama kesinlikle regülasyonla desteklenmesi gereken şeyler. Mesela hükümetler bu konularda ne yapıyor ben bilmiyorum. Bu tüketimler karşısında, iklim değişikliğine karşı birçok şeyleri var. Görüyoruz yani en azından. Ama özellikle bu veganlık ve bu taraftan gelen iklim değişikliğine yönelik olan taraflarda bir şeyleri var mı? Bence Zeynep'in bu konuda söyleyecek bir şey vardır diye düşünüyorum.
Arz talep tamamıyla bizimle ilgili bir şey. Yani sorumluluğu atmaktan bahsettik ya Sezer. Ancak biz talep edersek, üreticiler bunu üretecekler. Keza consumption eğrilerine baktığımız zaman bunun çok agresif bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii aynı şekilde hayvan endüstrisine talep de %230'lara varan bir artışla devam ediyor. Onun datalarına da değinirim. İklim zirvelerine, devletlerin neler yaptığına değinecek olursak, belki bizim organizasyon olarak neler yaptığımızdan, nasıl projelerde varlık gösterdiğimizden bahsedebilirim. Yani bu iş yine aslında ucundan kıyısından topu, sorumluluğu başkalarına atmak oluyor. Topu devletlere atmak ama devletlerin illaki üreticiler üzerinde bir yaptırım gücü var. Bu da yadsınamaz bir gerçek. Peki hangi devletler daha çok buna ehemmiyet veriyorlar? Kimler görmezden geliyor? Bizim şu ana kadar çok etkili şekilde yaptırım uygulayan görünürde bir devlet benim bilgim dahilinde yok. İklim zirveleri de bu en son COP27'ye katıldık mesela. Geçen sene COP26'ya katılmış. Sevgili Orta Doğu Direktörü Sunny Güneng'in inisiyatif olarak pek çok kişiyle irtibat kurdu ve bu konunun görünürlüğünü sağladı. Devletler şu an için en azından konuşmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta en son iklim zirvesinde şu konuşulmuş. Oraya giden ekip arkadaşlarımız konudan bahsettiler. Hani ineklerin saldığı sera gazı emisyonları inanılmaz düzeylerde olduğu için çözüm önerisi şuymuş hocam. İnek yemekten vazgeçmeyelim. Bu ineklerin burnuna, orasına, burasına bazı cihazlar takalım. Böylece salmış oldukları gazlar ya temizlensin ya da etkileri minimize edilsin. Çözüm, konuşulan çözüm önerisinin bu olması bile bizi şok etmişti. Zannediyorum çözüm devletlerden gelmeyecek. Ve fakat karar alıcı mercilerin orada bu yasaları uygulayacak olan ve üreticilere yaptırım uygulayacak olan mercilerin bu yönde daha çok daha efektif yönde karar almaları için aynı zamanda baskı uygulamaya devam ediyoruz. Neler yapıyoruz mesela? Plant Based Treaty isimli bir antlaşmamız var. Etki temelli antlaşma olarak çeviriyoruz. Animal Sayman'ın sayfasından da çok daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz ama çok kısaca bahsedeceğim. Bu iklim krizinin sonlanması için bireyleri, organizasyonları, şirketleri, şehir yönetimlerini, belediyeleri acil eyleme davet etmekte. Bu bir eylem çağrısı, bu bir aksiyon çağrısı. Konuşma çağrısı değil, herkes konuşuyor zaten hocam. Aksiyon, bizi değiştirecek olan şey konuşma değil. Elbette ki bir değiştirici gücü olabilir aksiyon evvelinde ama ben şahsen yeterince bula bula konuştuğumuzu düşünüyorum. Hele bu durumdayken gezegen, artık aksiyon zamanı. Bizim yaptığımız bu çağrının içinde de yeni mezbahaların açılmaması, olanların kademeli olarak kapatılması ve kaybettiğimiz, sohbetin başında bahsetmiştim ya ormansızlaştırmadan, kaybettiğimiz yeşil alanların, ormanların geri kazandırılması ve beslenme sistemlerinin de hayvansal tüketimden bitkisel tüketime dönüştürülmesi yönünde bir çağrı. Aslında plant-based seriydi bu bitki temelli bitki bazlı antlaşma. Bizim bu iklim zirvelerinde karar alıcıya, mercilerin önüne koyduğumuz bir sistem çözümü önerisi. Ve bence gezegen şahsen öyle düşünüyorum ancak bu şekilde kurtarılabilecek. Çünkü fosil yakıt tüketiminin sonlanması için harcanan enerji, diyoruz ya işte fosil yakıt, bu araçlar çok fazla, evet, karbon ayak gerçekten çok yüksek ama odadaki pembe fil gibi görmezden gelinmeye devam edilen hayvancılık endüstrisi de sorunun masaya konulmaması durumunda boşa sarf edilmiş bir emek bana göre. Çünkü yeryüzünü tüketen tek şey aslında fosil yakıt değil. Her bir tüketim tercihimizin çok uzun bir etki alanı var ve onları düşünmemiz gerekiyor. Yenilebilir bahsetmiştin elektrikli araçlardan Emre'cim. Yenilebilir enerjiyi seçmek, sağlıklı bitkisel yiyecekleri tüketmek, ağaç dikmek, israftan kaçınmak gibi böyle çok aslında basit eylemler dünyadaki geleceğimizi değiştirebilir. Ahmet Umut'a yönelik aslında bir şeyler söylemişti. Bugün sahip olduğumuz verilerin ışığında o bilgilere dayanarak 2030 yılına dek 2023'e girdik, 2023'e girdik artık. Hiçbir şey kalmadı neredeyse 2030'da. 2030 yılına dek uygulayacağımız eylem planları bence insan türünün dünyadaki geleceği için belirleyici olacak. Carol Adams'ın çok sevdiğim bir sözü var. Onu da acaba vakit olursa okur muyum diye önüme almıştım. Onu da söyleyeyim. Biz bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar hiçbir canlı özgür olmayacak. Benim çok sevdiğim bir cümle, bunu da söylemek
Ben böyle kapanışlara bayılıyorum Zeynep. Bilir. Söz
istedim.
sanattır, kalbe dokunur. Önemli böyle şeyler.
Rica ederim. Aslında kapanıştan önce daha değinebileceğimiz konular var. Eğer hala vaktimiz varsa tabii.
Ya bu vakit vakit var ya şeydi. Ben kapatma derken böyle tam böyle cümle sonunu getirirkenden bahsettim aslında da. Ben seviyorum ben arada şey. Faruk bazen
Tabii
seviyor bazen
tabii.
sevmiyor.
Zeynep'in bu son alıntı yaptığı cümleler sana muhtemelen senin devamlı yaptığın şiirle bitirme halini sana anımsattığı için hoşuna gitmiş olacak diye düşünüyorum.
Hayır ya değindiği nokta önemli abi. Sonuçta bugün sanatın kim için olduğunu noktasına hiç gitmeyeceğim yani.
Ben
Ama
sana sanattan bir
insana
örnek verebilirim.
dokunur. İnsan sonuçta bir canlı, temel bir varlığımız var. Psikolojik bir tarafımız var. Neyi nasıl anladığımız da önemli. Ne taraftan anladığımız da önemli. Ama şiir çok etkili bir şey.
Yani senin üzerinde etkili. Sana dokunması kolay çünkü sen dokunması kolay bir adamsın.
Tabii canım. Tabii.
Ya Zeynep'in yaptığı alıntı bana şeyi hatırlattı. Ursula Gay'in de galiba çok meşhur bir hikayesi var. The Ones Who Walk Away From Omaha. Omaha'dan ayrılanlar gibi bir ismi olan çok meşhur. Böyle 4-5 sayfalık bir hikayeydi. Ben 5-6 yıl önce lisans yıllarında okumuştum. Bana direkt onu hatırlattı. Ya bu zulümün bedelini öğrendiğimiz halde hala kalmayı seçiyor muyuz diye. Yani hikaye de çok kısa bir hikaye zaten. Sanıyorum gelecekte geçen ve son derece mutlu mesut refah içinde bir toplum tasavvuru yapıyor önce yazar. Ancak bu toplumu bu şekilde mutlu kılan koşulun da küçük yaşta bir çocuğun devamlı zulme uğramasından geçtiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor kimi insanlar. Çoğu kimse bunu görmüyor. Bazıları bunu öğreniyorlar. Öğrenenlerin kimileri yüzlerini diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyorlar. Hani görmek, hani şey gibi, bana mezmaha videosu izletme çünkü iştahınlar edeceksin beni diyen insanlara benziyor. Yani benim her atıyorum yumurta satın almayı tercih ettiğimde yeni doğmuş civcivlerin doğranarak katledilmesinde hiçbir sorun görmediğimi ilan etmem gibi. Ki birebir aynı anlam yani. Çocuğun bu şekilde zulme uğradığını gördüğü halde kalmayı tercih edenler olduğu gibi ayrılmayı tercih edenler de oluyordu. Zaten o ayrılmayı tercih edenlerin hikayesi zaten bu. Yani ayrılmayı tercih edenler herhalde veganlar oluyor. Çünkü yani bunun tanımı zaten bir boykotsa, ki benim gözümde budur. Tanımının boykot olmasının nedeni de maalesef ve kesinlikle azınlıkta kalmasından geçiyor. Yani bütün üretim sistemi hayvanların suistimaline dayandığı için. O hikayeyi de tavsiye edebilirim. Hani paralelliği ben kuruyorum ama yani o hikayede öyle bir veganlık iması yok.
Faruk hocam, sen güzel bahsediyorsun. Şimdi sen sosyal psikolog bir insansın ki bir tarafından benim gözümde de sosyologsun. Toplum, yani toplum konusunda çok bilinçli ve yakından takip eden bir insansın. Özellikle istihdam konularında. Şimdi biz baştan sona güzel güzel anlattık. Farklı açılardan da bakmak gerekiyor. Sen mesela bahsettin mezbahalardan. Bu sadece mezbahalar üzerinde sormayacağım bunu. İstihdam konusu nereye gidecek? Sonuçta bu özellikle endüstriyel hayvancılık tarafında inanılmaz bir kitle var çalışan. Konuda istihdam ne tarafa doğru kayacak? Şimdi çok fazla yorum var bu konuda biliyorum ama eminim ki bir fikrin var bu konuda senin.
Tabii. Ya Zeynep'ten evvel ben çok ufak bir hatırlatma yapayım. Çünkü ne kadar oldu? 7-8 ay oldu herhalde. This is Vegan Propaganda diye bir kitap yayınladı Ed Winters. Orada bahsettiği bulgu... Ya çok güzel bir derleme bu arada. Kitaba bayıldım yani. Orada bahsettiği bulgulardan biri şuydu. Yani genel depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklardan muzdarip toplum kesimi genelde %1 civarında iken mezbaha çalışanlarında bu oranın %20 ila 30'lar arasında olduğunu söylüyordu. Çok da doğamıza uygun olan bir davranış değil. Yani o kadar da normalleştiremiyor insanlar. Yani desensitize olması çok zor bir süreç. Konsantrasyon kampından hiçbir farkı yok aslında. Yani bir asır sonra aynı gözle bakıyor olacağız. Yani şu anda bunun normal olması bu gerçeği değiştirmiyor.
Ya bu birinci dalga. Şimdi bak, ben bunu daha kapsamlı soruyorum sana. İşte mezbahalar
Çalışanların
mı?
çalışma
Birinci dalga.
koşullarından bahsediyorum yani.
Ha
Evet.
tabii. O konuda hiçbir şey diyemem. Yani çok kötüdür, iyidir. Biliyorsun birçok sektörde birçok farklı şeyler var bu konuda. Çok kötü şartlar var. Benim bahsettiğim nokta şu. Şimdi bu et üretimi diyelim mesela. Sonuçta üretim dedik ya, veya bir damla olarak suya düşüyor. Bunu istihdam açısından değerlendiriyorum. Bu bahsettiğim tam taraf mezbaa tarafı. Bunun birinci dalgası var. İşte bunun bütün taşınması, satılacak alanları, onun çalışanları, onun çalışanları böyle dalga dalga dalga dalga gidiyor. Bir azımsanmayacak bir sayı yapıyor. Ben aslında biraz daha böyle kapsamlı bak istedim yani.
O zaman şöyle bir parantez açayım. Yine Zeynep'ten önce. Kimi insanlar, yani bunların çoğunun Amerikalı olmasa da tesadüfü bilmiyorum. Sağlıklı kalabilmek adına sadece et yemeye dayanan bir diyet uygulamak zorunda olduklarını ve kronik sağlık problemleriyle aksi takdirde baş edemediklerini iddia ediyorlar. Ya da kimi çiftçi aileler, ki bu ailelerden zaten birbirine tevarüz eden bir silsile içerisinde geçiyor. Hani bir çoğu insan kalkıp da hadi biz de çiftçi olalım demiyor. Yani aile içinde devam eden bir gelenek var yine Amerika'da. Yani bu insanların bütün geçim kaynağı bu hayvancılığı yapmaya dayanıyorsa, ki dayananlar var nadiren de olsa, hani büyük endüstriyel ölçekte yapmayanlar falandan bahsediyorum. Ben bu insanların zaten böyle bir vegan olma sorumluluğu olduğuna inanmıyorum. Ben bu sorumluluk şehirlerde yaşayan ve markete girdiği zaman her bir ürüne erişimi olan insanların üzerinde olduğunu iddia ediyorum. Çünkü onlar zaten market üzerindeki bu force'u, bu kuvvetlerin yerini değiştirebilecek, farklı yöne sevk edebilecek olanlar onlar. Yoksa aksi takdirde bu insanın hala çiftçilik yapıyor olmasının arkasındaki neden zaten senin marketteki tercihlerin. Hani o nedenselliği doğru kurgulamak lazım. Bir diğer konu da, ha mesela şöyle bir çiftçi örneği vardı. Kendisi 5 nesil boyunca kümes hayvancılığı yapmış olan bir ailede bitki temelli üretime geçmiş birisinin bir belgeselini izlediğimi hatırlıyorum mesela. Ve bunlar yıllara yayılacak şekilde aşamalı yapılan geçişler. Yani bir istihdam problemi falan gündeme getirildiği zaman sanki böyle bir gecede bütün dünya vegana dönecek olsa bu insanlar aç mı kalsın kardeşim demek tamamen işi yokuşa sürmek ve kasıtlı olarak aslında hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olasılık mümkünmüş gibi argümanın altına oymaya çalışmak anlamına geliyor. Yani bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bu gidişat zaten o kadar ağır gerçekleşecek ki istihdam kendi kendine yolunu bulacak. Her alanda olduğu gibi. Aşamalı geçişler yaşanacak. Piyasadaki taleplere karşı olarak yeni yeni girişimlerde bulunacak. Belki çiftçiler alternatif sunmaya çalışacak. Ya da piyasadan ya tamamen batmaları da mümkün. Böyle batan süt firmaları da oldu. Yani inek sütü yapan firmalar vesaire. Bunların yerine zaten onlara alternatif sunan şeyler var olduğu için bunlar battılar. Hani bunlar tamamen doğal akışı içerisinde gerçekleşmesi gereken şeyler. Dolayısıyla istihdam tek başına, hani bu insanlar işini kaybedecek de ne olacak sorusu biraz şey, hatalı soruya da doğru yanıt verilmez yani. Piyasa bu şekilde işlemiyor çünkü.
Evet, haklısın. Zaten Türkiye temel olarak kendi kendine bitirecek abi tüketimini. Bu işte enflasyon bitirecek.
Bu da bir olasılık ama.
Sen böyle İngiltere'den bakınca şeyler güzel görünüyor da zaten millet burada enflasyondan alamıyor. Yani bırak ekonomik koşullara gitti artık.
Doğru.
Vallahi çok keyifli bir konuşma oldu ya. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öyle çok şey yapmak istemedim açıkçası. Çok böyle farklı yerlere çekmek istemedim konuyu. Çünkü bence çok ciddiye alınması gereken bir konu. Hepimizin, yani kim olursa olsun herkesin ciddiye alınması gereken bir konu. Biraz farkındalık bölümü gibi de oldu. Güzel oldu. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Zeynep Hanım.
Aha, tabii ki. Tabii ki var. Olmaz mı? İstihdam konusuna şöyle çok ufak eklemeler yapmak isterim müsaadeniz olursa. Bu istihdam konusunda bence mesnaların yok olduğu bir dünyada insan türünün erişebileceği erdeme yakışmayan mesba işçiliğinin de kolay ereceğini düşünüyorum. Ahmet bahsetti. Mesbada çalışanların tıpkı savaştan dönen askerler gibi travma sonrası stres sendromuna sahip oldukları, bilimsel adını bilmiyorum maalesef, sadece okuduğum raporda Türkçeleştirmiş hali bu şekilde. Ve bazılarının da kendilerinde insanlara karşı şiddet gösterme dürtüleri gözlemlendiği, akıl ve beden sağlığı açısından da son derece kötü koşullarda çalıştıkları, pek çok aslında bilimsel çalışmayla da belgelenmiş durumda. Sadece mesbalarda değil, süt sektöründe çalışan kişilerde de, ki aslında ikisi de aynı sektör, et ve süt sektörü. Süt sektöründe çalışan kişilerde de bu travmaların gözlemlendiği ve hastalıktan etkilenen inekleri öldürmek zorunda kalan çalışanların intihara varan psikolojik sorunlar yaşadıkları da kayıt altına alınmış. Diğer yanda balıkçılık endüstrisinde çalışan işçilerin durumu. Lütfen imkanınız olursa Sea Spirit belgeselini seyredin. Zaten konuşmamın sonunda sevgili Ahmet benden bir kaynak listesi rica etmişti. Bundan bahsediyor olacağım kısaca. Balıkçılık endüstrisinde yaşanan işçilerin yaşadıkları, yüzleştikleri şeyler utanç verici düzeyde. Hani yüzyıllar öncesinde kaldığını düşündüğümüz kölelik, gerçek anlamda bildiğimiz köleliğin anlamı o devasa kemiklerin üzerinde var olmaya devam ediyor. Kölelik bitmemiş yani. Şimdi Sea Spirit demişken çok kısa okyanuslara da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz havada yoğunlaşan gazlar bulut haline gelerek yağmur olarak yeryüzüne tekrar iniyorlar. Bu da okyanusun pH derecesini değiştiriyor ve onu daha az alkali ya da daha asidik hale getiriyor. Son birkaç 10 yılda dünya okyanuslarının yaklaşık %26'sının daha asidik hale geldiğini biliyoruz. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları yüksek kaldığı sürece okyanus asitlenmeye devam edecek. Sanayi devriminden başlangıcından bu yana yaklaşık 2400 milyar ton gibi bir kayıt var karbondioksit salmışız. Bu hedefe ulaşmak için 1,5 derecelik bir hedefimiz var ya, bunu aşlayalım, aşlayalım dediğim. 300 milyar tondan daha az emisyon salmamız gerekiyor ama bugünkü rakamlarımıza, şu anda salmakta olduğumuz rakamları bakarsak ve böyle devam edersek kotamızı, o geçmememiz gereken eşiği sadece 5 yılda tüketiyoruz. Yani 10 yıl, 15 yıl, ya, sadece 5 yılda tüketiyoruz. Benim söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Başka şeyler de vardı ama zannediyorum bitirebiliriz. Dilerseniz ben kaynak listenizi şöyle bir sıralayabilirim.
Evet, ben o tavsiye listesini duymak istiyorum.
Tabii.
Tamamdır. Bu sayacağım belgesel listesinin önemli bir bölümü Netflix'te mevcut. YouTube'da olanlar da var. Diğer sosyal platformlarda olanlar da var. Ama olur da bulamazsanız bana sosyal medyadan direkt ulaşabilirsiniz. yardımcı olmaktan ya da çeşitli kaynaklar önermekten memnuniyet duyarım. Evvela belki sadece Boundaries'le başlayalım. Breaking Boundaries. Netflix'te gezegenimizin kritik eşikleri olarak yayınlanıyor Türkçe haliyle. David Attenborough'ın, çok severim kendisini, sesini üstlendiği, esas sesi olduğu belgesellerden biri. İnanılmaz, çok bilgi bir belgesel yani. Bir başkası yine bir Netflix belgeseli, WWF'in Netflix işbirliğiyle yaptığı 8 bölümlük bir belgesel dizisi var. Gezegenimiz ismi. Geçen sene çıkan Türk endüstrisinin bütün, tabiri caizse bütün kirli çamaşırlarını ortaya döken Milk isimli bir belgesel var. Çok tavsiye ederim. Hani sütle ilgili, ya hocam eti anlıyoruz. Hadi ölüyorlar da sütte de soğuk var diye düşünen kişilerin, özellikle gönülleri varsa, izlemelerini tavsiye ettiğim önemli belgesellerden biri. Eğer daha çok böyle benim gibi görsel şölen seyretmekten hoşlanan biriyseniz, Chasing Coral çok güzel bir belgeseldir. Mercan peşinde diye çevrildi bu. Yine Netflix'te mevcut. Ödüle doymayan bir başka belgesel My Octopus Teacher. Ahtapot'tan öğrendiklerim diye çevrildi. Yine bu da Netflix'te mevcut.
O çok güzel. Bunu
Evet.
biliyorum. Çok keyifli bir
Seyrettin mi
belgesel.
Emre? Nasıl buldun?
Bayağı çok ben. Ben seviyorum bu arada bu tarz belgeseller. Gezegenimiz falan onları falan bayağı izledim. Daha mantıklarını aşağı yukarı yarısını izlemiş bir durum var. Sen devam et. Buyur.
Oo, harika. Çok sevindim. Yarısını izlemiş olmalı. Daha film tadında böyle action bir şey istiyorum derseniz Okja'ya bakabilirsiniz. Bu da bildiğim kadarıyla Netflix'te mevcut. YouTube'dan izleyebileceğiniz bir video kaydı. Çoğunlukla çevremden, özellikle globalden aldığım bir bilgi. Bu videoyu izleyip vegan olan çok kişi var. Hayatınızda duyabileceğiniz en iyi konuşma Gary Yourofsky. YouTube'a direkt search'a bunu yazabilirsiniz. Hayatınızda duyabileceğiniz en iyi konuşma, direkt o çıkıyor zaten. Belgesellerden devam edelim. Çatal Bıçaklar Üstündür benim ilk başladığım, ilk izlediğim belgesellerden biriydi. Yeri bende ayrıdır. Çatal Bıçaklar Üstündür. Conspiracy var. Bir tık grafik bir şey izlemek istiyorum derseniz, grafikten kastım grafik content, yani perdesiz her şeyi görmek istiyorum. Bana gösterilmeyen ne varsa görmek istiyorum diyorsanız Earthlings Dominion belgesellerine bakabilirsiniz. Biraz çevre tarafına bakacak olursak Before the Flood güzel bir belgeseldir. Daha sağlık konsörlü bir şey seyretmek istiyorum derseniz The Game Changers'a bakabilirsiniz. Acayip, acayip keyifli bir belgeseldir kendileri. What the Health keza öyle. Seaspiracy'yi burada tekrar anacağım. Güzel bir yapım. Geçen sene çıktı bu da. Bunlar sayabileceğim belgeseller. Kitaplara geçebilirim. Transyon'un İnsan Neden Vegan Olur kitabı. Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü kitabı. Vegan Bir Dünya kitabı. Tabağındaki Yüz kitabı. Sayın hocamız Doktor Murat Kanıkoğlu'nun Vegan Beslenme kitabı benim ara ara açık. Sürekli mütemadiyen ara ara açtığım bir kitaptır. Hep, tam bir başucu kitabı yani. En azından benim için öyle. Ve son olarak da sevgili Nilgün Ergin'in çevirdiği Vegan Olmak İçin Bahaneler, muazzam bir eser. Gerçekten Türkiye'ye kazandırılmış çok iyi bir eser olduğunu düşünüyorum. Hayat kaynağı yani. O da tam bir başucu kitabı. Ne zaman bir bilgiye ihtiyacınız olsa şöyle bir aradan bakıp bulabileceğiniz muazzam bilgiler mevcut. Ya hocam ben de öyle çok belgesel kitap insanı değilim aslında, biliyor musunuz? Biraz social medyacıyım derseniz sosyal medya hesaplarımız var. Daha böyle yine doktorlara bakmak isteyen, sağlıkla ilgili endişeleri olan kişiler vegan sağlık profesyonelleri diye bir hesap var. Oradan doktorları takibe alabilirler. Murat Kanıkoğlu hocamızın IG hesabı var. Instagram hesabı var. Keza yine Oğuzcan Kılıkoğlu'nun aynı şekilde. Mutse hocamızın bir hesabı var. Sağ olsun, ne zaman bir söyleşiye davet etsek hiç kırmaz gelir canım hocamız. Fuat Erol hocamızın hesapları var. Bu belgesel, kitap ve sosyal medya hesapları dışında herhangi bir kaynağa ihtiyaç duyan veya bir sorusu olan arkadaşımız olursa da beni IG'den soruşturup mesaj atabilirler. Genelde online oluyorum. Zaten 7/24 bilgisayar başındayım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ben daha çok fiziksel takılmayı seviyorum hocam. Tanışmak istiyorum falan derseniz de Türkiye'de çok çeşitli şehirlerde aktifiz. Ankara, İzmir, Eskişehir, İstanbul gibi. Genelde en aktif chapter'ımız şu anda Ankara ve birçok eventimiz oluyor. İlgilenen olursa yüz yüze sohbet etmek, şöyle bir kahve içmek vesaire. Yine yüz yüze de tanışıp görüşebiliriz.
Kahvaltılar çok keyifli oluyor. Bir kere katılmak da olmuştur farkında.
Evet.
Hatırlıyorum ne kadar şikayet
Katılıyorum.
ettiğini, evet.
Şikayet mi etmiş daha hep?
Ya bir yumurta yok mu diye söyleniyordu adamın biri işte.
O ayrı bir konu. Alışkan olmak. Alışık değil.
Artık o da var. Emre artık o da var. Sizi hatırlıyorum müjgana gelmişsiniz. Kahvaltı
Evet.
etkinliklerinizin en baş zamanlarıydı. Artık neler neler var. Aklım durur yani. Muhakkak bir sonrakine davet ederim. Tabii sen artık Ankara'da değilsin. Ama olsun ben yine davet etmiş olayım.
Teşekkür ediyorum. Çok keyifli, bence dolu dolu bir bölüm oldu. Teşekkür ediyorum şey için, tavsiyeler için. Baya aslında
Rica ederim.
başlıklardan bahsettik. Ben biraz şöyle başlıkları toparlayacağım. Eksiğim olursa siz tamamlayın. Şiddetsizlik ve vegan. İkinci başlık çoğunlukla iklim üzerine yöneldik. Tamam. Veganlık ve iklim kriz noktalarına değindik. Biyoçeşitliliğe sen değindin. İşin arz, talep ve piyasa taraflarına doğru gittik. Faruk Mezbahalar tarafından bahsetti. Ve en son dokümentasyonla da kapattık. Aralara ekleyeceğiniz bir şey varsa artık yavaştan kapanış yapalım diyorum ben. Faruk Hocam, Zeynep Hocam.
Valla Ankara chapter'ına sevgiler gönderiyorum benim. Türkiye'den ayrılırken bana en çok acı veren olay herhalde Junk Vegan'dan bir daha yemek yemeyecek olmak.
Ay sanki bunu duyunca çok mutlu olacak.
Ya bu çocuğun İngiltere'de Ankara özlemesi beni bitiriyor ya, gerçekten.
Kardeşim ben
Garip
Ankara'da doğdum büyüdüm. Ne bekliyorsun ya?
ya oğlum, Ankara'yı bir tek Ankara'da bir yerine seviyor. Ben anlayamadım bunu ya.
Bize bırak zaten. Ben senden ne bekliyorum? Allah'a ne gelirse ne anlar? Allah'ım.
Kardeşim ben Tekirdağ'da mis gibi deniz kenarına taşındım. Tuz kuzular dışarıda duz. Ben deniz olacak ya. Benim burada şivemi kaydırtma. Lütfen.
Kaymış zaten arkadaş.
Çok teşekkür ediyoruz. Zeynep,
Evet, teşekkürler
az önce
hocam.
de konuk oldun. Uzun zaman sonra size bir podcast çekmek de gerçekten çok keyifliydi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden birbirimize bağlanmış olmak da bence çok hoş bir duygu. Beşeri kantinindeydik. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın demek istiyorum. Faruk Hocam, Zeynep Hocam, görüşmek üzere.